Ayrım 36, Huzursuz Adam, Henning Mankell, Sayfa 391. Akşam karanlığı çökerken sivrisinekler başına üşüşmüştü. Ama sivrisinek kovucuyu yanına almayı unutmamıştı. Bir de ana rahanın kapüşonunu başına geçirdi. Kanal ve boğazların arasında gidip gelen gezinti motorlarının sesi çok fazla duyulmuyordu artık. Sadece açık denize doğru yol alan bir yelkenli vardı. Gece yarısından kısa bir süre sonra kulaklarının etrafında sivrisinekler vızıldarken adadan ayrıldı. Planladığı rotayı deniz haritasının yardımıyla koyu birer gölgeye dönüşmeye başlayan adaların arasından geçerek takip etti. Ağır ağır yol alıyor, yolundan sapmadığından emin olmak için sürekli kontrol ediyordu. Hedefine yaklaşınca hızını biraz daha kesti ve sonunda da motoru tamamen susturdu. Yumuşak bir akşam esintisi çıkmıştı. Motoru yukarı kaldırdı, kürekleri yerleştirip çekmeye başladı. Ara sıra duruyor ve karanlığın içinden bir şeyler seçmeye çalışıyordu. Ama hiç ışık yoktu ve bu canını sıktı. Işık olmalı diye düşündü. Böyle karanlık olmamalı. Kumsala doğru kürek çekip dikkatle aşağı indi. Çakıllı sahile botu çekerken kulak tırmalayıcı bir sürtme sesi çıkmıştı. Palamarı kıyıda büyüyen bir gürgen ağacına bağladı. Botu kıyıya çekmeden önce sırt çantasından el fenerlerini çıkarıp hazırlamıştı. Onlardan birini cebine soktu, diğerini elinde tuttu. Ama sandviç paketleri ile yedek giysilerin arasında el yordamıyla aradığı başka bir şey daha vardı. Beylik tabancasını da yanına almıştı. Son dakikaya kadar tereddüt etmiş ama sonunda kararını verip sırt çantasına koymuştu. Beraberinde dolu bir şarjörle. Bunu neden yaptığını hiç bilmiyordu. Kendisini fiziksel bir tehlikeye attığını gösteren hiçbir şey yoktu ortada. Ama Louis öldü diye düşündü ve Hermann Eber onun öldürüldüğüne beni inandırdı. Biraz daha bilgi toplayana kadar failin Håkan olduğunu düşünmek zorundayım. Bunu gösteren bir delil veya motif olmasa bile. Silahını doldurdu ve emniyetini kontrol etti. Sonra el fenerini açtı ve lensin üstüne yerleştirdiği mavi filtrenin hala durup durmadığına baktı. Işık çok solgundu ve tetikte beklemeyen biri tarafından fark edilmesi zor olacaktı. Karanlığa kulak kabarttı. Denizin sesi diğer gürültüleri bastırıyordu. Sırt çantasını bota bıraktı, sonra halatı kontrol etti ve botun güzelce bağlı olduğundan emin oldu. Ardından yavaş yavaş ve pür dikkat kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Suyun kıyısındaki fundalık çok sıktı. Daha sadece birkaç metre ilerlemişti ki bir örümcek ağının içine daldı ve elini kolunu sallamaya başlayınca kocaman bir örümceğin ana rağının üstünde durduğunu gördü. Yılanlarla başa çıkabilirdi ama örümceklerle değil. Çalıların arasında ilerlemektense otların daha az büyümüş olduğu bir yer bulma hayaliyle kıyıdan yürümeye karar verdi. Yaklaşık 50 metre kadar yürüdükten sonra eski bir iskele patikasından kalma yolu seçer gibi oldu. Daha önce bu adaya hiç çıkmamış ve sadece önünden geçerken bottan görmüş olduğundan yönünü bulmakta zorlanıyordu. En son gelişinde adanın diğer tarafından geçmişlerdi, batıya bakan yönünden. Bu kez adanın doğu kıyısına çıkmıştı, adanın arka tarafında olduğunu umuyordu. Cebinde cep telefonu çalmaya başlamıştı. Telefonu bulmak için telaşla orasını burasını yoklarken bir küfür savurdu ve bu arada el fenerini de yere düşürdü. Sonunda susturmayı başarana dek en az 6 kere çaldığını saydı. Ekranından arayanın Linda olduğunu gördü. Telefonu göğüs cebine koydu, fermuarı çekti. Sesi alarm gibi yankılanmıştı kulaklarında. İyice kulak kabarttı ama karanlığın içinde görülecek veya duyulacak bir şey yoktu. Sadece dalgaların sesi geliyordu. Zifiri karanlık içinde evin dış hatlarını seçene kadar dikkatle yoluna devam etti. Bir meşe ağacının arkasına sindi ama ortalıkta bir hiç ışık belirtisi yoktu. Herhalde yanıldım diye düşündü. Burada kimse yok. Çıkarımlarım belli ki yanlıştı. Derken indirilmiş perdelerle pencere pervazı arasından belli belirsiz bir ışığın sızdığını fark etti. Yaklaşınca diğer pencerelerin de hafifçe aydınlık olduğunu gördü. Olabildiğince sessiz adımlarla evin çevresini dolaştı. Sanki savaş zamanıymış ve düşman yanıltmak isteniyormuş gibi pencereler siyahla karartılmıştı. "Düşman benim," diye düşündü Wallander. Kulağını ahşap evin duvarına yaslayıp içeriği dinledi. Mırıltılar ve ara sıra da müzik sesi geliyordu. Televizyondan ya da radyodan tam emin değildi. Yeniden gölgelerin içine çekilerek sindi. Bir sonraki hamle olarak ne yapacağına karar vermek istiyordu. Planı sadece şu an bulunduğu noktaya kadardı. Şimdi ne yapacaktı? Kapısını tıklatıp kimin açacağını görmek için sabahı mı bekleseydi? Bocalıyordu. Karar veremeyişine canı sıkıldı. Neden korkuyordu ki? Bu soruya cevap vermek için zaman yoktu. Omzunun üstünde bir el hissetti, şaşırdı ve geri döndü. Bu yolculuğa çıkma sebebi her ne kadar kendisi de olsa yine de Håkan von Encke'yi orada karanlıkta karşısında görmeyi beklemiyordu. Adam kot pantolonu üstüne bir eşofman üstü giymişti. Tıraşsızdı ve saçlarının kısaltılmaya ihtiyacı vardı. Bir şey konuşmadan bakıştılar. Wallander'in elinde el feneri ve von Encke toprak üstünde ayakları çıplaktı. "Herhalde telefonun çalışını duydunuz," dedi Wallander. Von Encke başını iki yana salladı. Yalnızca korkmuş gibi değil, aynı zamanda çok üzgündü. "Evin çevresine alarm kurdum. Son 10 dakikadır beni buraya kadar kimin izlediğini anlamaya çalışıyordum." "Benim sadece," dedi Wallander. "Evet," dedi Håkan von Encke, "sadece siz." Evden içeri girdiler. Ancak ışıkları yaktıktan sonra Wallander, von Encke'nin aynı zamanda silahlı da olduğunu fark etti. Belindeki kemerde bir tabanca taşıyordu. "Korktuğu nedir?" diye merak etti Wallander. "Kimden saklanıyor?" Dalgaların sesi artık gelmiyordu. Wallander bunca zamandır kayıplarda olan adamı inceledi. Karşılıklı oturup bir süre hiçbir şey konuşmadılar. Neden sonra yavaş yavaş çekingen bir tavırla aralarında sohbet başladı. Ağır ağır, birbirlerine son derece dikkatle yaklaşarak. Dördüncü bölüm, Hayalet. 31. kısım. Uzun bir geceydi. Von Encke ile yaklaşık 6 ay önce Stockholm'un dışında bir ziyafet salonunda penceresiz bir odada yaptıkları sohbete devam ediyorlarmış gibi geliyordu Wallander'e. Artık yavaş yavaş anlamaya başladığı şeyler kendisini şaşırtmıştı elbette. Ama şimdi Von Encke'nin o gün neden o kadar endişeli olduğunu da açıklıyordu. Wallander kendini Livingston'a kavuşmuş bir Stanley olarak görmüyordu. Sadece doğru tahmin etmişti hepsi bu. Bir kere daha içgüdüleri ona izlemesi gereken yolu göstermişti. Von Encke yerinin keşfedilmesine şaşırdıysa bile bunu belli etmedi. Wallander eski denizaltı komutanının soğukkanlı davrandığını düşünüyordu. Ne olursa olsun asla şaşkınlığını belli etmiyordu. Dışarıdan çok ilkel duran avcı kulübesi eşikten içeri girdikten sonra Wallander'e çok farklı görünmüştü. İçeride mekan duvarı yoktu. Sadece tek büyük bir salon ve açık düzen mutfak vardı. Kapısı olan küçük ilave tek yer banyoydu. Salonun bir köşesinde bir yatak duruyordu. Küçük bir yatak olduğunu gözlemledi Wallander. Daha çok sedir gibi bir şeydi. Ya da denizaltıdayken bir komutanın bile olanla idare etmesi gereken küçük bir ranza. Odanın orta yerinde üstü kitap, dosya ve dokümanlarla kaplı büyükçe bir masa vardı. Kısa duvarlardan birinde üstünde radyo olan bir raf ile kenarda televizyon seti ve küçük bir masanın üstünde pikap vardı. Onun yanında da eski model bordo renkli bir koltuk duruyordu. "Burada elektriğin olduğunu düşünmemiştim," dedi Wallander. Patlatarak kayanın içine açılan oyuğa yerleştirilmiş bir jeneratör var. Suların sakin olduğu zamanlarda bile motorun sesini duyamazsınız. Von Encke ocağın yanına gidip kahve yaptı. İkisi de konuşmuyor. Wallander kendini az sonra konuşacaklarını hazırlıyordu. Bunca zaman aradığı adamı bulmuştu ama şimdi ona ne soracağını bilmiyordu. Aklındakiler sanki tamamlanmamış çıkarımlardan oluşmuş bulanık bir karmaşa halindeydi. Von Enke Wallander'in düşüncelerini bölerek, ''Eğer doğru hatırlıyorsam süt ve şeker almıyordunuz.'' dedi. ''Doğru. Korkarım size ikram edebileceğim ne ekmek ne de kurabiye gibi bir şey var. Aç mısınız?'' ''Hayır.'' Von Enke büyük masanın üstünü kısmen boşalttı. Wallander kitapların çoğunu savaşla ve günümüz siyasetiyle ilgili olduğuna dikkat etti. Diğerlerinden daha fazla okunduğu belli olan bir tanesinin adı Denizaltı Tehdidiydi. Kahve çok koyuydu. Von Enke çay içiyordu. Wallander aynısını seçmediği için pişmandı. Saat 1'e 10 vardı. ''Cevaplanmasını arzu ettiğiniz pek çok soru vardır mutlaka.'' dedi Von Enke. ''Onların hepsine cevap verebileceğimi veya vermeyi isteyeceğimi söyleyemem. Ama bunlara geçmeden önce benim size sormam gereken birkaç soru var. İlki ve en önemlisi, buraya yalnız mı geldiniz?'' ''Evet. Nerede olduğunuzu bilen bir başkası var mı?'' ''Kimse yok.'' Wallander Von Enke'nin kendisine inanmakta tereddüt ettiğini görüyordu. ''Hiç kimse?'' diye tekrar etti. ''Bu yolculuk tamamıyla benim fikrimdi. Başka kimse karışmadı.'' ''Linda bile mi?'' ''Linda bile. Buraya nasıl geldiniz?'' ''Kıçtan takmalı motoru olan küçük bir botla. İsterseniz size kiraladığım firmanın adını verebilirim. Ama adam nereye gittiğimi bilmiyor. Ona doğum günü için eski bir arkadaşa sürpriz yapacağımı söyledim. Bana inandığına eminim.'' ''Bot nerede?'' Wallander omzunun üstünden geriye işaret etti. Adanın diğer tarafında, kıyıya çekip gürgen ağacına bağladım. Von Enke orada sessizce oturup çay fincanına dikti gözlerini. Wallander bekledi. ''Beni nasıl buldunuz?'' Von Enke soruyu sorarken yorgun görünüyordu. Wallander kaçıp gizlenmenin onu yorduğunu anladı. Hatta sürekli hareket halinde olmasa bile... ''Bolköy'e gittiğim zaman bir ara eski Lundberg bu kulübenin saklanmak isteyen birisi için ideal olduğunu söylemişti. Buranın önünden geçerken ana karaya doğru yol alıyorduk. Onu görmeye gittiğimi biliyordunuz tabii. Söyledikleri aklımın bir köşesinde kalmış, sürekli beni rahatsız ediyordu. Sonra sizin adalara olan düşkünlüğünüzü öğrendiğimde saklandığınız yerin burası olabileceğini düşündüm.'' ''Size adalara olan merakımdan kim bahsetti?'' Wallander Sten Nordlander'den bir süre daha bahsetmemeye o anda karar verdi. Doğruluğuna asla kontrol edemeyeceği bir isim verecekti Von Enke'ye. ''Louis.'' Von Enke sessizce başını salladı, sonra tartışmaya kendini hazırlar gibi olduğu yerde doğruldu. ''Bu işi iki yoldan yapabiliriz.'' dedi Wallander. ''Ya siz bana her şeyi anlatırsınız ya da ben size sorular sorarım, siz de cevap verirsiniz.'' ''Suçlandığım herhangi bir şey var mı?'' ''Hayır ama eşiniz öldü. Dolayısıyla şüpheliler arasındasınız.'' ''Bunu tamamıyla anlıyorum.'' ''İntihar veya cinayet diye düşündü Wallander. Sonucunu gayet iyi biliyor olmalısın.'' Wallander dikkatle ilerlemesi gerektiğinin farkındaydı. Ne de olsa karşısındaki insan çok az tanıdığı biriydi. ''O halde dinleyelim.'' dedi Wallander. ''Eğer anlamadığım bir şey olursa sözünüzü keser, arada sorarım. Anlatmaya Jurshorn'den başlayabilirsiniz, doğum gününüz olan günden.'' Von Enke başını şiddetle iki yana salladı. Yorgunluğu geçmiş gibiydi. Ocağın yanına gitti, kupasına sıcak su doldurdu ve içine yeni bir çay poşeti daldırdı. Elinde kupa ayakta dikilmeye devam etti. ''Bundan da öncesinden başlamam gerekiyor. Aslında başlanabilecek tek bir nokta olabilir.'' dedi. ''Çok basit aslında ama kesinlikle gerçek. Karımı severdim. Louis dünyadaki her şeyden fazla hem de.'' ''Bunu söylediğim için Tanrı beni bağışlasın ama onu oğlumdan daha çok severdim. Louis'in içeri girmesi, onun gülümsediğini görmek, onun diğer odalarda dolaştığını duymak bile güzeldi. Louis hayatımda mutluluğun cisimleşmiş haliydi.'' Sessizleşti. Wallander'e delici ve tartışmaya hazır bir bakış fırlattı. Wallander'den bir cevap veya en azından bir tepki bekliyordu. ''Evet,'' dedi Wallander, ''size inanıyorum.'' Von Enke hikayesine başladı. ''Uzun bir süre öncesine dönmemiz gerekiyor ama ayrıntılara girmeme gerek yok. Bu çok zaman alır, hem de gerek yok. ama 1960 ve 70'lere dönmemiz gerekecek. O yıllarda hala deniz kuvvetlerinde gemilerde görev yapıyordum. Genellikle şu bizim en büyük mayın tarama gemilerinden birine kumandanlık ederdim. Louis öğretmenlik yapıyordu. Boş zamanlarında da genç dalgıçlara koçluk ederdi. Arada bir de Doğu Avrupa'ya, genellikle de o sıralar sürekli şampiyonlar çıkaran Doğu Almanya'ya giderdi. Bizler bugün o şampiyonların fanatiklik derecesinde neredeyse köle gibi bir çalışma tekniği ve gelişmiş bir takım doping ilaçlarının sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. 1970'lerin sonunda ben yeniden karargah hizmetlerine transfer edildim ve İsveç Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey harekat komutanlığına getirildim. Bu tabii ki çok çalışma gerektiren bir işti ve bu işlerin çoğunu evden yürütüyordum. Haftanın birkaç akşamı eve bazı gizli dokümanlar getirirdim. Evde silahlarımı sakladığım bir dolabım vardır. Çünkü çok sık ava giderim. Genellikle geyik avına. Ama bazen yılda bir düzenlenen mus geyiği avına da katılırım. Tüfeklerim, kurşunlarım hep o dolabın içindedir. Ve bu arada benim o gizli belgeleri de geceleri Louis ile tiyatroya veya bir davet için dışarı çıktığımızda oraya kaldırmaya başlamıştım. Durdu, fincanındaki çay poşetini dikkatle çıkarıp fincan tabağına bıraktı ve devam etti. Bir şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını ne zaman fark edersiniz? Neredeyse gözle görülmeyecek bazı işaretlerle bir şeylerin yerinin değiştiğini ya da ortadan kalktığını fark ettiğinizde mi? Siz bir polissiniz, eminim pek çok kez bu tip belirsiz işaretleri fark ettiğiniz durumlar başınıza gelmiştir. Bir sabah silah dolabını açtığımda bir şeylerin farklı olduğu dikkatimi çekti. O an nasıl hissettiğimi hala hatırlıyorum. Evrak çantamı dışarı çıkarmak üzereyken öylece kala kaldım. Çantayı gerçekten de o şekilde mi bırakmıştım? Kilidiyle ilgili bir durum vardı ve bir de sapının duruş şekliydi. Endişelerim beni 5 saniye kadar düşündürdü, fazla değil. Sonra bu düşünceyi aklımdan savdım. Her zaman bütün belgelerin orada olup olmadığını kontrol ederdim ve o sabah da aynısını yaptım. Artık o noktayı fazla düşünmüyordum. Herhalde oldukça iyi bir gözlemci sayılırım ve çok iyi bir hafızam var veya gençken öyleydi diyelim. Yaşlandıkça her yeriniz de sizinle birlikte yavaş yavaş eskiyor ve bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Siz benden çok daha gençsiniz ama belki bu durum sizin de dikkatinizi çekmiştir. Görme konusu dedi Wallander. Her 2 yılda bir yeni okuma gözlükleri almak durumunda kalıyorum. Ayrıca eskisi kadar iyi duymuyorum. Sanırım yaşlandıkça en sağlam kalan yer insanın koku alma duyusu. Ben de bir tek bu çok değişmedi. Çiçeklerin kokusunu her zamanki gibi net olarak alabiliyorum. Orada sessizce oturdular. Wallander arkasındaki duvardan tıkırtılar geldiğini fark etti. Fareler dedi Fonenke. Buraya ilk geldiğimde havalar hala çok soğuktu. İlk zamanlarda duvarlardan korkunç bir sürtünme ve hareket sesleri geliyordu. Ama günün birinde artık yer döşemelerinin altında gezinen farelerin tıkırtılarını da duyamayacağım. Hikayenizi bölmek istememiştim dedi Wallander. Ama o sabah ortadan kaybolduğunuzda doğrudan buraya mı geldiniz? Gelip beni aldılar. Kimler? Fonenke başını iki yana salladı. Yanıt vermek istemiyordu. Wallander üstelemedi. Silah dolabı konusuna geri döneyim diye devam etti Fonenke. Birkaç ay sonra yine evrak çantamın yerinden oynatıldığı duygusuna kapıldım. Hayal gördüğüme karar vermiştim. Çantadaki belgeler düzenliydi, hiç karışmamışlardı. Fakat bu durum ikinci kez dikkatimi çektiği için endişelenmiştim. Silah dolabının anahtarları masamın üstündeki mektup terazisinin altında dururdu. Anahtarların nerede olduğunu bilen tek kişi Louis'ti. O yüzden ben de insanın içi rahatsız olduğunda yaptığı şeyi yaptım. Neymiş o? Ona gidip doğrudan sordum. Mutfakta kahvaltı ediyordu. Ne söyledi? Hayır dedi ve o malum soruyu sordu. Neden benim silah dolabımda ne olduğuyla ilgili olsun? Her ne kadar bundan hiç söz etmediyse de aslında benim evde silah barındırıyor olmamdan hiçbir zaman hoşlanmadı. Karargaha gitmek üzere beni götürecek araca binmek için aşağı inerken çok mahcup olduğumu hatırlıyorum. O zamanki görevim nedeniyle bir şoför tahsis ediliyordu. Daha sonra ne oldu? Wallander sorularının konuyu kendi hızında anlatmak isteyen Von Encke'yi rahatsız ettiğini fark etti. Özür diler gibi el kaldırarak bir daha kesmeyeceğini işaret etti. Louis'in bana doğruyu söylediğine inanıyorum. Ama ondan sonra bile hala evrak çantam ve içindeki dokümanlara el sürüldüğüne dair hislerim devam etti. Bunun üzerine ben de küçük işaretler bırakmaya başladım. Kasti olarak bazı kağıtları yanlış şekilde sıraladım. Çantanın kilidi üstüne bir saç teli bıraktım. Sapına bir parça yağ sürdüm. Anlaşılması en zor olanı Louis'in bu dokümanlarla neden ilgileniyor olduğuydu. Bunun sadece meraktan veya kıskançlık yüzünden olduğunu sanmıyordum. Louis böyle bir şey için neden bulunmadığını bilirdi. Hayatta gerçek olacağına asla inanmayacağım şeyi acaba olabilir mi diye düşünmem en az bir yıl öncesinden başlamıştı. Von Encke konuşmaya devam etmeden önce biraz durdu. Louis acaba bir yabancı güçle bağlantıda olabilir miydi? Bu çok basit bir sebepten dolayı imkansız gözüküyordu. Eve getirdiğim dokümanlar yabancı bir istihbarat teşkilatını zerre kadar ilgilendirmeyecek şeylerdi. Ama endişelenmeye bir türlü son veremiyordum. Eşime güvensizlik duymaya başlamıştım. Yerinden oynamış bir saç teli yüzünden eşimin vatan haini olduğundan şüpheleniyordum. En sonunda, ki bu arada 1970'lerin sonu olmuştu, Louis ile ilgili şüphelerimin doğru olup olmadığını ortaya çıkarmaya karar verdim. 36. ayrımın sonu. Sayfa 404.